Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu sabun köpüğü dizilerden hareketle yaşadığımız yalanları konuştuk. Şunu anlatmaya çalıştım, algıydı olguydu derken dedikoduya kadar dayandı iş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun içinde Tevfik Göksu'nun, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki grup başkan vekilinin sözleri ve ardından kendisine sorulduğu zaman elinizdeki bu veriler nereden kaynaklanıyor deyince data yok yani koridorlarda konuşuluyor demesi, Süleyman Soylu'nun getirip işi bize bunları yaptıran Allah'tır noktasına taşıması, hepsi ama hepsi o yayının içinde, bunun gidebileceği yer neresidir sorusunun cevabını aradık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını sosyal medyada paylaşmanız, diğer dostları da davet etmeniz. Gazetelerde ne var? Bir kere dün Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ışığında, yani haliyle başka bir şey yapma şansları yok. Sıfır bile değil öyle bir şansları. Bizi izlemeye devam edin manşeti atmışlar. Muhtemelen 650 katlı binadan öyle geldi. Basit mesajlar vermeye çalışıyor. Çünkü anlamıyorlar. Yani cümle biraz uzadığı zaman herkes saçma sapan bir şey yazmaya başlıyor. Kulaktan kulağa oynarken, en arkadan öne doğru giderken iyice kopar ya mevzu. Onun gibi bir şey oluyor. O yüzden çok saçmalamasınlar diye bizi izlemeye devam edin. Dört kelimeden oluşan bir manşet. Çoğu iktidar gazetesinde bu görünüyor. Onun dışında ne var? Bugün Deniz Zeyrek köşesindeki köşe yazısında ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmış. Biliyorsunuz Gaziantep'te yaptığı bir konuşmada Tayyip Erdoğan dedi ki, oradaki beyefendinin ismini de vererek, işte oradaki sanayicinin de ismini vererek, iş yok diyorlar, nankör bunlar, yalancı bunlar falan dedi. Bak dedi, söylüyor adam, işçi bulamıyormuş, arıyormuş bulamıyormuş. Deniz Zeyrek'te iş edinmiş, aramış adamı. Önce fabrika numarasına yönlendirmişler. Sonra demişler ki fabrikada değil de sanayi, organize sanayinin içindeki yerimizde arıyorlar. Orayı da aramışlar. Aranan bir tane mühendis, iki tane mühendis, onlara da yüzlerce başvuru var zaten. Hani arıyorum bulamıyorum denilen hikaye var ya, düz yalan, düz yalan. Bu insanlara nankör demek hakikaten ayıp her şeyin ötesinde. İnanıyorlarsa eğer günah, zannetmiyorum inandıklarını ama günah. Neyse, bunu buradan değerlendirmenin çok fazla önemi yok. İlk yayında söyledim, BDDK tarafından kendilerine piyasayı manipüle ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılan 26 kişiden çok önemli isimler suç duyurusunda bulunmaya başladılar. BDDK yöneticileriyle ilgili. Dün Profesör İzzet Özgenç'in burada ilk yayında ben İzzet Hoca, İzzet Hoca demişim. Bir izleyici haklı olarak uyarmış, demiş ki abi soyadını söylemezsen herkes dünkü yayını izlemiş olamaz ki. Doğru, çok haklısınız. İzzet Özgenç'in zimmet suçunu ortaya çıkartabilecek Türk Ceza Kanunu hükümlerinin işleyebileceği uyarısını hatırlatmakta fayda var. Doğru bir adım atılmış. Bundan sonrasında o suç duyurusunda BDDK yöneticilerini göreceğiz. Ama ilk yayındaki uyarımı bundan sonra sürekli tekrarlayacağım. Birilerine güveniyorsanız sakın güvenmeyin. O birileri sıkıştığı zaman bize bunları Allah yaptırıyor diyor çünkü. Ben sizin yerinizde olsam yapmam. Yani kanunlardır her zaman. Hatta içinde kanun hükümlerinde yasayı bilmemek istisna sağlamaz denir. Dolayısıyla hani bilmiyordum da diyemezsiniz. Gazetelere çok fazla yansımamış, muhtemelen perşembe haberi olacak. Özellikle KPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilk yüze girenler de dahil olmak üzere mülakatta elenmeleri var. Hani hak hukuk diyorsunuz, ulan ne yalancısınız siz? Ne yalancısınız siz sözleri var ya, işte onların gerçeğe, ete kemiğe bürünmüş halleri. Muhtemelen yarın göreceksiniz onları gazetede. Ama başlayalım, bir devam edelim bakalım. Gazete Pencere ile her sabah olduğu gibi. Gazete Pencere'nin manşeti, Nas mı demiştiniz? Cumhurbaşkanı Nas hüküm bu demiş, Merkez Bankası ard arda faizleri indirmiş. Finans piyasaları büyük bir türbülans yaşamıştı. Kredi faizleri düşsün, yatırımcı paraya kolay ulaşsın, Türkiye'nin faiz gideri azalsın diye alınan kararlar tam ters etki gösterdi. Merkez Bankası politika faizini %14'e indirirken özel bankalar mevduat faizlerini %23-24'lere çıkardı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinde faiz rekor seviyede %24.45, ilk yayında anlatmıştım size. Yani %24.45 ile borçlanıyorsunuz insanlara. Devlet açısından baktığınızda, işte onun için anlattım. Hani bu bir sabun köpüğü dizi olsa o diziyi yapan firmayı bağlar ama ülke için böyle konuşamazsınız. İlk yayından sonra bir izleyici çok güzel bir mesaj atmış. Harun Bey'di. Şuradan bulayım. Harun Bey çok güzel yazmış. Ya bu volatilite sözünü yıllardır duyardım. Hatta volatilite zannederdim ben onu. Ne olduğunu açıkladığınız için teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık demiş. Ya sağlıklı bir ülkede sıradan yurttaşların bunları bilmesine gerek yok güzel kardeşim. Vallahi yok. Yani senin bunu bilmen gerekmiyor. Sen volatilite nedir, kurda oynaklık ne getirir, faizin oynaklığı ne götürür, borsanın oynaklığı, para birimimizin, bizim yerli para birimimizin getirdiği götürdüğü nasıl sıkıntı yaratır, bunları bilmek zorunda değilsin. Ama o oynaklığın gerekçesi, burada pazartesiden beri açıkladığım, 20'sinden sonra sürekli olarak söylemeye çalıştım. Yani bu attığınız adım var ya, bu adım çözüm değil. Çözümü bırak, felaket getirir kardeşim bu. Geri zekalı olmaya gerek yok. 1976'da bu uygulanmış ve çuvallamış. Bildiğin çuvallamış hem de. Ve o çuvalladığı için de hani şu anda yayında bunu anlatmak belki sizler için bir sıkıntı olabilir ama bu çuvalladığı için de bu saatten sonra ne olabileceğini insanlara şunu anlatabilirsiniz ancak. Ya kardeşim biz böyle bir şey denedik. Yani diyordu ya bir şey deneyeceğim. Denedik. Kısmet değilmiş. Bunu bir ülke için yapamazsınız ki. Bunu eğer bir ülke için yapacak olursanız, yani bir ülke açısından bunu gerçekleştirecek olursanız, bunun sonucu, hani ne bileyim işte evdeyken bile kapı çaldığında açamazsınız ya, işte o şekilde siz söylenen şeye cevap veremezsiniz. Gerçekten yapamazsınız. Çünkü insanlar size bütün değerlerle çıkarlar karşınıza. Derler ki bir dakika birader, bir dakika. CDS, ülkenin CDS'i bu. Yani risk primi. Senin ülkene neden yatırım yapalım? Bir anlatsana bize. Biz senin ülkene niye yatırım yapalım? Bir söyle, bilelim, görelim. Senin ülkene neden yatırım yapacağımızı anlat bize ve onun üzerine de biz de yatırımımızı getirelim, işte paramızı getirelim, burada bir şeyler yapalım. Ama siz eğer getirip her şeyin sonunda bize bunu yaptıran Allah'tır diyorsanız geçmiş olsun. Kime ne anlatacaksınız o saatten sonra? Volatilitede böyle bir şey işte. Siz paranızı Bitcoin'le, altcoin'le, zırtcoin'le, zortcoin'le kıyaslıyor hale geliyorsunuz. Nasıl olacak bu? Ya bu kadar mı dandik sizin paranız? Oysa şunu demiyor muydunuz kardeşim siz? Ya bizim için bizim paramız bellidir. Türk lirasıdır. Biz başkasına bakmayız. Türk lirası ne halde? Kemal Kılıçdaroğlu ilk yayında hani söylemiştim ya dün duyurdu. Dur şuradan bir daha bakalım. Dün duyurdu dedi ki toplamda 19.1 milyar dolar para satıldı. Kamu bankaları artı Merkez Bankası. 21 milyar yani 19.1 milyar dolar çok büyük para. Dünyanın her yerinde büyük para. Yani Amerika Birleşik Devletleri için de büyük para, Rusya için de büyük para, Çin ekonomisi için de büyük para. Sen bu parayı bozdurduğun zaman elini açık ediyorsun. Bak ben bu kadar parayı gümlettim diyorsun. Yani benim servetim bu kadar azaldı diyorsun. Sonra ne oluyor? Şu anda kur açtım. 12.08. Neden? Düşmemiş miydi bu ya? Biz burada 10.26 görmedik mi? 10.62 görmedik mi? Ya ne oldu kardeşim? Ne oldu? Anlat bana bak. O gün de söyledim. Bu saçma sapan operasyonu, salakça operasyonu yaptınız. Arkasından dedim ki olmaz birader olmaz. Bak senin için hani anlamıyorsun, bilmiyorsun 45 yıl önceye giderek. Orada ne olduğunu anlattım burada yayında. Ya bu denenmiş, bunun sonucu ortada. Kamu bankaları için felaketle sonuçlanıyor bu. Felaketle sonuçlanıyor. Tekrar döviz yükselmeye başladı. Kim kazandı, kim kaybetti? Nebati ne diyor? Büyük yatırımcıya bir şey olmaz ki. O zaten tedbirini almıştır. Küçüğü silkelediler. Silkelediler mi? Dik olabilir mi onun sonu? Bu ülkenin insanların parası gitti. Bu ülkenin resmi para birimi volatilite içinde, oynaklık içinde eridi gitti. Kafa yapıyor millet. Tebrik ederim diye mesaj atıyor adam. Uluslararası bir finansçı. Tebrik ederim diyor ya. Bitcoin'in aynı seviyede oynaklığı. Ya bir tanesi işkembeyi kübradan çıkartılıp uzlaşalım hocam bunun üzerine. Bu bir paradır, değerdir diyerek başlatılmış bir sistem. Bir tanesi senin ulusal bağımsızlık mücadelesiyle kurduğun ülkenin kurucusunun fotoğrafını da içeren resmi para birimin. Hiç utanman arlanman yok mu senin? Hikaye buradan başlıyor, çuvallıyor ondan sonra. Çıkış, vallahi bundan çıkış olmaz güzel kardeşim, buradan çıkılmaz. Sen çünkü elini gösteriyorsun insanlara. Sonra ne yapacaksın? Ya burada bir cümle kullandım, hatırlıyor musunuz? Kurdun dişine kan değmesi diye. Ya bunu yapmayın kardeşim, yapmayın dedim. Yalvardım hatta. Ve kurdun dişine kan değdi. Elinizi biliyorlar, ne kadar paranızın olduğunu, ne kadar paranızın olmadığını, yalan söylemekte piyasaları nasıl idare etmeye çalıştığınızı herkes biliyor, herkes görüyor ya. Anlat yine yani sağda solda yine anlat. Bizi izlemeye devam edin diye yalaka medya arkandan koşsun, manşete taşısın. Sonra? Gerçek bu işte. 12.08. Sebep? Ne oldu? daha 2 gün önce karşısındaki çaydanlıkla Nebati Bey anlatıyordu. Öyle yaptık, vatandaş koştu gecenin köründe, sen kaldır mahalledeki dövizciyi uyandır, adamı yaka paça getir, parayı bozdur zorla falan. Bu ne? Ne yapalım, uyudu mu tekrar döviz satanlar? Onları mı uyandırsak, ne yapsak? Saçmalığın dibi artık bu, gerçekten saçmalığın dibi. Sanayiciler de bu konuda ses çıkartmaya başladılar. Ay hadi inşallah. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sercikloğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirmesine rağmen bankaların kredilere %25-35 arasında faiz uygulamasından şikayetçi, hepimiz fedakarlık yapmalıyız diyen Sercikloğlu, feda reel sektörde, kar mali sektörde bir paylaşım olmaz, bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Yani suçlu banka mı? Rıfat Bey yapmayın. Rıfat Bey çok rica edeceğim, yapmayın. Suçlu banka mı burada? Bakın, burada 6 yıl önce yayınlara yeni başladığımızda, hatırlıyor musunuz? Yayının eski izleyicileri çok net hatırlayacak. Çok net hatırlayacaklar. Dedim ki burada zaman zaman ekonomiyi anlatırken size çok basit ekonomi bilgileri vereceğim. Ama korkmayın. Yani bu bir ekonomi dersi olmayacak. Benim öyle bir haddim olamaz zaten. Ama size anlayabileceğiniz kadarıyla, anlayabileceğiniz açıklıkta ekonomi anlatacağım. Hatırlıyor musunuz? Orada bankayı tanımlarken şöyle bir şey kullanmıştım. Ve hep de 6 yıl içinde sürekli olarak anlattım. Banka paradan para kazanan bir kurumdur. Yani bankaya çok acayip işlevler yüklenir. Özel bankalar değilse, mesela Ziraat Bankası böyle bir bankadır. Halk Bankası böyle bir bankadır. Kuruluş gayeleri belirli amaçlar için zaten yazılmış durumdadır. Ziraat Bankası bu ülkenin olmayan tarım politikası kurulmaya başlanırken çiftçiye destek olsun diye kurulmuştur. Yani eski dönemde, daha doğrusu kuruluşundan sonra bu işe yönlenmiştir. Halkbank aynı şekilde esnaflarla çalışır ağırlıklı olarak. Siz şimdi bankaya olmayacak görevler yüklüyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra diyorsun ki bankalar bu konuda bir şey yapsın vallahi. Ya banka değil ki bunu yapan. Banka paradan para kazanır. O nasıl para kazanacağını düşünüyor. Demin anlattım ya sen ilk yayında BDDK'nın şu yeni yayınladığı tebliğ ile ilgili olarak. Hatırlıyor musunuz hikayeyi? Ya BDDK diyor ki, ya kardeşim 20'sinden önce diyor, eğer bankalar döviz mevduatından, TL mevduatından 20'sinden sonra geçmediyse bizim yapacağımız işlem burada banka zorunlu karşılık hikayesinde ne yapacağımız belli. Ben diyor senden zorunlu karşılık keserim. Yani önce Moody'den keseceksin diyor. Moody salak mı? Yani şunu demeyecek mi insanlar? Ulan para benim param. Ben neden dövizde kaldığım için bedel ödüyorum ki? Bana ne, ödemiyorum, banka ödesin. Banka salak mı? Ne diyecek banka? Hani işte o reklamlar o zaman gündeme gelecek işte. Göreceğim o reklamı yapanları. Çok seviyoruz ya, sizin için biz erken kalkıyoruz. Biz kalkarız yeter ki siz mutlu olun. Biz çok indirim yaparız yeter ki siz mutlu olun. Yok ulan böyle bir şey. Böyle bir ticaret hayatı yok. Banka ne diyecek? Bir dakika hocam gel, müşteriyle oturacak, diyecek ki al paranı git usta. Git. Yani ne sen para öde ne ben para ödeyeyim. Çünkü burada kalırsam para ödeyecek. Geçeceğim mi TL mevduata? Adam diyecek ki salak mıyım? Oradan bakınca salak gibi mi görünüyorum? Yok. O zaman hocam al bunu. Al bunu, yürü paranı. Bak bunu 21'inde burada konuştuğumuz bu iş merdiven altına götürür mantığı bu işte. Ya ben hani ultra böyle deli, acayip iyi anlayan bir ekonomist falan değilim. Salak değilim sadece. Aldığım eğitimin karşılığını vermeye çalışıyorum. Bu sistem dışına para çıkartır. Bu uygulama sistem dışına para çıkartır. Ve daha ağır, hani bugün şu yükseliş var ya, o yükselişin gerekçesi olur işte. İnsanlar der ki bir dakika hocam, bu döviz üzerindeki oyun bitmemiş demek ki. Ha, o zaman bu iş yükselir ya. Herkes alım pozisyonuna geçer. Yani niye, ne oluyor ki? Sen demiyor musun uygun model bulduk, 10 numara model. Yani biraz belden faça veriyor ama bel alınır, kol altlarından alırız onu. Belli otursun, geri kalanı önemli değil zaten, demiyor musun? Niye yapıyorsun o zaman bunu? Sonra Rıfat Bey ne diyor? Bankalar vicdanlı olsun. Banka vicdanlı olmaz. Ya banka vicdan kurumu değildir ki. Bankalar vicdanlı olsun. Banka Hulusi Kentmen değil. Öyle bir özelliği yok. Ali Yaron'a değil mesela, filmin sonunda ben sana kötülük yaptım deyip özür dilemez banka. Banka öyle bir kuruluş değil çünkü. Bu düzeni oluşturanlara söyleyeceksiniz onu. Bu ne getirir? Hadi onu da konuşalım. Rıfat Bey'in bu çıkışından sonra ne getirir bu? Bakın göreceksiniz. Bir öngörü olarak yazayım. Erdoğan yaptığı ilk konuşmada, yazın bunu bir yere. Erdoğan yaptığı ilk konuşmada bankalara çok büyük geçirecek. Çok büyük geçirecek. Yani öyle öyle ağır geçirecek ki, öyle hani mandacı iktisatçı falan yanında şey gibi, Rapunzel hikayesi gibi kalacak. Çok ağır geçirecek ve diyecek ki biz bundan hesap soracağız kardeşim, göreceksiniz. E ne yapacaksınız? Herkes sorun kimdeyse doğru tespit edip o sorunu yaratan kişiye yönlendirmek zorunda. Bunu niye yapıyorsun diye. Bak, yönlendirenler var. Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara'da bir toplantı yaptılar biliyorsunuz. Toplantının ardından hani bir kelime bu kadar güzel oturabilir yerine bir manifesto yayınlandı. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından da paylaştı, yazılı olarak da duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çekilmeye çalışılan operasyonla ne yapılmak istendiğinin farkında olduklarını söylediler. Ve dediler ki bize zaten zulmediyorsunuz, kaynakları kullandırmıyorsunuz. Kaynakların %70'den fazlasını iktidar belediyelerine veriyorsunuz. Buna rağmen sesimiz çıkmıyor ve yaptığımız işler ortada. Ama bilin ki yapılan operasyona karşı tek vücudunuz. Yani AKP hiçbir şey yapmadıysa bile insanları bu anlamda mecburen birleştirdi. Yani düşünsene, karşında Tevfik Göksu gibi bir adam var. İktidarı anlatıyor. Yani insan Tevfik Göksu'yu görüp nasıl iktidarı destekler ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Bak, çok yürekten söylüyorum bunu. Her şeyi bırak şunu dersin. Yok hocam, bu varsa ben yokum ya. Vallahi yokum. Ya sosyal medyada bir mesaj gördüm. Acayip güzeldi. Acayip güzel. Tevfik Göksu'nun otururken böyle artık hani şişmanlıktan koltuğa sığamayacak bir fotoğrafını koymuşlar. Altına demişler ki elimde data mata yok, hepsini yedim. Vallahi daha inandırıcı. Çok ciddi söylüyorum. Çok daha inandırıcı. Dataları yemiş olabilir. Koridorda duydum diyor adam ya. Koridorda duydun. Peki bu ülkenin insanlarının sesini duyuyor musun? Meral Akşener'in Uşak'ta o toplantıda anlattığı şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Dinlediniz mi? Ya insanın yüreğine oturuyor ya. Vallahi yüreğine oturuyor ya. Benle yaşıt bir kadın, babaanne, kendisi de biliyor ne olduğunu. Aynı hissi yaşadığı için. Yanında 3 torunuyla geliyor. 1900 lira emekli maaşı alıyormuş. 3 çocuk, babaanne köfte koktu demiş. Kadın benden kendi için değil çocuklar için köfte istedi diyor. Durum bu. Diyanet İşleri Başkanı ne diyor? Vallahi korkumuzdan arabayı değiştiremiyoruz ya. Hala 84 Golf. Yani iyi, yani iyi de sonuçta çok acayip bir araba. Herkes çok beğeniyor. Satayım diyorsun, kimse almıyor. Acayip bir şey ya. Ha, yardımcılar da bana haber vermeden hepsi araba yapmış yeni. Biz kaldık bununla. Çok güzel bir başlık atmış bugün Gazete Pencere. Hakikaten kutluyorum Yavuz'u da, Yavuz Oğhan'ı da, bütün Gazete Pencere ekibinde. Din ile siyasette zirve yazmışlar Süleyman Soylu'nun fotoğrafının üstüne. Ben de daha ötesini görmedim. Yani 32 yıllık gazeteciyim, hasbelkader, vallahi görmedim. Yeminle söylüyorum size. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP İl Teşkilatı ile yapılan toplantıda içinde bulunduğu hükümetin icraatlerini anlattı, devamı için destek istedi ve sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın, biz yapmıyoruz, bize yaptıran Allah'tır dedi. Üstelik bize yaptıran Allah'tır ifadesini 3 kez tekrar etti. Kadro anlamıyorsa birinci söyleşti. O mümkün de. Merkez Bankası'ndan dövizde yatırım olanların Türk lirasına geçmelerinin sağlanması amacıyla yeni bir karar geldi. Yeni adım, bankaların döviz mevduat hesabı tutması banka için masraflı hale getiriliyor ve bankaların vatandaş Türk lirasına geçmesi için teşvik etmesi isteniyor. Şimdi iktidar medyası bunu teşvik diye yazmış. Lan böyle teşvik olur mu? Düşünsene, ben seni ders çalışmaya ikna etmek istiyorum. Yanına geliyorum, elinde sopa var, ucunu ıslatmışım, bayağı şişmiş. Diyorum ki ya seni ders çalışman konusunda teşvik etmek istiyorum ben. Kardeşim bak, bu düzenleme dövizi merdiven altına indirir. Bir daha söylüyorum. Aptal olmanın lüzumu yok. Burada 8 gün önce konuştuk. Ya bunların gelmesi kaçınılmaz. Daha bunun devamı da gelecek. Şimdi yayın arasında izleyiciler mail atmış. Diyorlar ki işte altın hesabıyla katılım bankacılığı da bu TL mevduata geçişte aynı esneklik sağlanmış. E zaten sağlanacağını Nebati Bey söylemişti. Gözlerime bakın dediği toplantıda. O şeyde Gülçin'le yaptığı röportajda söylemişti. Katılım bankaları da geçecek diye. Ama bunları böyle desteklemeniz lazım. Yani bunlar daha devam edecek. Şunu diyorlar insana, dövizle paranı tutacaksan ben sana masraf çıkartırım. Sadece bana çıkartmıyorsun ki, bankaya da çıkartıyorsun. Banka ne yapacak? Salak mı banka? Tekrar soruyorum. Yani banka şey mi, böyle Ali Rona mı filmin sonunda Tamam ulan ben çok eziyet ettim Belgin Doruk'a. Çok eziyet ettim. Tamam artık suçumu itiraf edeceğim ve çok seveceğim onu. Böyle bir şey mi bekliyorsun? Kardeşim banka böyle bir şey değil. Böyle bir kuruluş değildir. Hiçbir banka değildir. Yeryüzünde böyle bir şey olmaz. Bankanın kuruluş amacı bellidir. HDP seçim turunu tamamladı başlığı var bir de. Cumhuriyet Halk Partisi ziyaretiyle liderler düzeyinde ziyareti tamamladığını söylüyor. Saadet Gelecek ve Deva'dan sonra CHP'yi ziyaret eden HDP heyeti Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama yaptı. Görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, ferasetle çözülebilir dedi. HDP muhalefet partilerine ortak seçim önergesi teklifi götürdü. Ya bu çıkacak ortaya. Yani bunun olacağını anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Vallahi. Çünkü seçim talebi dillendirildiğinde zaten toplumsal zemin hazırlanmış olacak ve ondan sonrası kesmiş olsun. İnsanlar başka çıkarı yok ki. Ne yapacak? Yani şunun için mi insanlar mesela seçim istiyor zannediyorlar acaba? Gerçekten merak ediyorum bunu. Ya bunlara rahat batıyor. Bir pazar günü evden çıkalım diye yapıyorlar ya. Spor olsun diye. Anladığınızda iş işten geçmiş olacak ama neyse. Cumhuriyet zamlar indirme engel manşetiyle çıkmış bugün. 2021'de elektrik, doğalgaz, benzin ve motorinde yapılan artış iktidar hedefiyle çelişti. Bir değerlendirme yapılmış Sarp Sağkal tarafından. Benzine %14, yani 2021 yılını anlatıyor. Benzine toplamda %14, motorine %11, otogaza %13, tüpe de %21 zam yapıldı. Ve şimdi fiyat indirimi isteniyor. Bak şimdi şunu bir açıkça konuşalım mı? Hani bir yandan da çünkü ciddi goygoycular çıktı piyasaya. Televizyon ekranında da var. Bunlardan bazıları da hani benim burada çok sık eleştirdiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemek çok ucuz. 3 liraya çorba içiyorlar onlar falan diyorlar. Ben de diyorum ki yaptığın haksızlık. Ne zaman ki meclise torpil için gitmeyi kesersin ve bir milletvekili her gün 30 kişiye yemek ısmarlamak zorunda kalmaz, o zaman beraber eleştirelim. Ama bu yaptığın haksızlık. Sen torpil istemeyi keseceksin. Kıza iş, oğlana yüksek öğretim için yurt dışına çıkış bilmem nesi. Bunları yapmayı bitirirsen bu olmayacak. O zaman eleştirelim beraber. Bu da aynı. Diyorlar ki işte süpermarketler indirim yapsın. Peki bana şunu anlat. Bak şimdi süpermarketler için deniyor yani. 130 liraya tuvalet kağıdı satılıyor. 32'li tuvalet kağıdı 130 lira. Kapış. Şimdi diyelim ki market raflarını, hani geçen hafta içinde çok konuştuk bunu. Önceki hafta özür dilerim. İşte bir taneden fazla satılmayacak kaydıyla bir takım ürünler çıkartılıyor. Ama o ürünler bitiyor değil mi? Haliyle yani bitmeme şansı yok. O marketler tedarikte tekrar faturalı mal alırken, faturalı almak zorunda çünkü kayıtsız indiremez onu. Faturalı mal alırken hangi maliyet üzerinden alıyor? Onlar da 18 liralık dolarda düdüklendiler. Çok özür dilerim ama öyle. Demin dedim yani banka vicdan müessesesi değildir diye. Süpermarket de değildir. Ya kardeşim ticari işletmenin vicdanı olmaz. Ticari işletmenin vicdanı olmaz. Bunu kafana sok. Bu goy goy. Televizyon ekranında sana bunları söyleyip işte bir şey yaptığını anlatan, goy goy yapan insanlara falan inanma. Çünkü bunun sonucu aynı değil. Bak Ali Arusoy demiş ki iyi de o milletvekili neden torpil için gelen adama yemek ısmarlıyor? Hadi kardeşim işine niye demiyor 600 milletvekilde? Ha işte siyasetin finansmanını konuşalım. Siyasetin finansmanını konuşalım kardeşim. Sevgili Ali Arusoy. Bu karşılıklı bir ilişki. Hayatta duyduğum en böyle tuhaf eleştiri şuydu. Parlamento muhabirliği yaparken. İsmini söylemeyeceğim. Üstelik AKP'li vekillerden bir tanesi. Bir gün öğleyin çay içerken birlikte dedi ki bugün elinde bir kağıt var danışmanı hazırlamış. Ya sayıları hatırlamıyorum yalan olmasın ama işte 4 tane hastane ziyareti var. 3 kişiye bilet alınmış. Adamın erkekti. Adamın birey özür dilerim cinsiyetçi konuşmayalım. Birey 2 kişiye bilet alınmış. Bir tane düğün var, bir tane doğum var, bir tane de cenazeydi yanlış hatırlamıyorsun. Bunlar çıkmış, altına da danışmanı toplam ücretini yazmış. Dedim ki, Ali Arsoy'un sorduğu soruyu sordum. Daha çok tıfıl muhabirdim o zaman. Dedim ki, peki bunu yapmasanız ne olur? Oyalamazsın ki dedi. Ne alakası var dedim ya, burada hepi topu saysan 10 kişi var. O 10 kişinin anlattıkları senin kahvehanede yaptığın propagandanın 80 katı etkili biliyor musun dedi. Şunu söylüyorlar Ankara'ya kadar gittik yanına. Vallahi bir yemek bile ısmarlamadı. İnsan düzelecek önce, insan. Bir yemek bile ısmarladı. Oğlanı evlendirdik, bir çeyrek bile takmadı. Bir çeyrek bile. Kaç para çeyrek şu anda bilmiyorum ama 1200 lira falan mıdır? 1000 liranın üstünde değil mi? Takmadı. Yani öyle bir şey oluşturulmuş ki fasit daire, çıkamıyorsun işin içinden. Yapabileceğin sadece bu kardeşim. Sadece bu. Gene bunu yapanlar olmadı mı? Oldu. Mustafa Yılmaz. Eski bakan. Anlattım ya size burada. Adam Oran sitesinde, o zaman milletvekili lojmanları vardı. 2 katlı. Üst katında kendi yaşıyordu. Alt katına yere döşek serdi. Yanlış hatırlıyor musun? Galiba mutfak da alt kattaydı ya. Çok net hatırlayamıyorum ama yalan olmasın. Alt kata döşek serdi. Bir tane küçük büro tipi buzdolabı. İçinde bak domates var, peynir var, salatalık var, biber var. Yanında bir ekmeklik var. Ekmekliğin içi tıka basa dolu. Aşağıda da döşekler. Diyordu ki memleketinden gelenlere. Kardeşim bak ben seninle uğraşamam. Hakikaten işim gücüm var. Ama burada kalacaksın mı? Aa, burada yat. Karnın mı aç? Domates, peynir, salatalık, biber neyse. Bunu ye. Ne oldu? Hiçbir seçmeni tercih etmedi bunu. Ankara'ya kadar gittik. Domates, biber veriyor ya. Önce insan değişecek. Güzel kardeşim, önce insan değişecek. Herkes Türkiye'de torpile şöyle bakıyor. Tam kalk, torpil istemiyorum. Benim işi halledelim, ondan sonra torpil kalksın Türkiye'de. Ya yapmayacaksın. Teşekkür ediyorum Kazım. Çeyrek 1128 lira 60 kuruş. Bir çeyrek bile takmadı. Kaç tane çeyrek takıyor? Ya Ankara'ya geliyor. Bak dönüş param yok diyor mesela. Tamam mı? Seçmen yapıyor bunu. Ankara'ya şu anda bu yayını izleyen milletvekillerinin hepsi diyor ki vallahi doğru söylüyorsun. Söyle bunları Ünsal Bey. Adım kadar eminim. Ama yüksek sesle söyleyemiyorlar bunu. Doğru. Ya biliyorum, tanıyorum da söylüyorum kardeşim. Ankara'ya geliyor. Benim dönüş biletim yok diyor. E niye geldin Ankara'ya? İşte seninle konuşmam lazımdı. Ne konuşacaksın? Bana iş. Nerede iş? Memlekette. Ya kardeşim deli misin sen? Ben sana memlekette iş bulabilmek için Ankara'ya gelişini sen finanse ediyorsun. Dönüş paranı ben mi vereceğim? Evet. Ya böyle bir saçmalık duydunuz mu hayatınızda? Ama böyle yaşanıyor. O yüzden hani hiç kimse yalan söylemesin. Burada taraf tutulacaksa eğer, insanın değişmesinin tarafı tutulmak zorunda. Yoksa milletvekilini tek başına böyle suçlamak falan, bunun sonu yok. Hem de iktidar milletvekilleri de dahil buna. Çünkü böyle şey gibi, uyuşturucuya alıştırılmış gibi insanlar. Hep böyle yapılmış. Sağ siyaset bunu vermiş çünkü. Hiç adını doğru koyalım. Sağ siyaset bunu vermiş kardeşim. İnsanlara hep şu anlatılmış. Vallahi benden bir şey bekliyor musun? Oy vereceksin o zaman. Bunun karşılığı ne? E sana oy verdiğime göre senden bir şey bekleme hakkım var değil mi? Yani öğlen geldiğimde yemek olabilir, dönüş biletim olabilir, hastam ustam olabilir, hepsi olabilir. Bu ilişki baştan yanlış. Kırılabilir mi? Kırılır. Kırılır. Avrupa Parlamentosu'nda anlatmıyor. Orada yaşayan insanlar var. Bu yayını izleyen gazeteci arkadaşlarım var. Aşağıda herkes kendi yemeğini kendi alıyor. Al. Al kardeşim, yani yemek mi yemek istiyorsun? Yani Baden-Württemberg 3. bölgeden geliyorum. Vallahi bizim oğlan evlendi. Bir çeyrek bile takmadınız derse siyah diyebilirler insanlara. Siyah. Siyah kitap. Yani siyah kitaptan da kitaplar oku anlamında. Ama bizde öyle değil. Bizde resmen gelip tehdit ediyor. Bir daha bizim köyden oy görürsün sen. Biz köyde 42 haneyiz. 42 hanenin 37'si aynı soyadını taşıyor. Oy alacağına he. Gururük. Haklı. İlişki böyle kurulmuş. O yüzden işte Ankara'nın iş takipçisi çok fazladır. Bak Ankara'da bir bürolar vardı. Şu anda var mıdır bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim ama bir dönem özellikle ANAP döneminde başladı bu. Adını koyalım yani. ANAP döneminde başladı. Sonra ANAP'la kalmadı ama. Doğruya doğru. Her partinin oldu temsilcileri. Özellikle Ankara'yı bilenler biliyorlar. Atatürk Bulvarı şehri kuzeyden güneye bölen tek ve uzun bulvarımızdır bizim. Yani Çankaya'da Cinnah Caddesi'nin ucundan başlar. Sadece Cinnah Caddesi'nde de kalmaz bu arada. Cinnah Caddesi'nden yukarı çıkar, daha böyle şey havaalanı yoluna, Doğukent Caddesi'ne kadar bağlanıyor artık. Oradan aşağı iner, te havaalanına kadar gider. İsim değişir aralarda ama aslı Atatürk Bulvarı'dır. Orada Tam bakanlıklar kavşağında. Neden adı bakanlıklar? Eskiden bakanlıkların tamamı oradaydı. Şimdi önemi yok ya. Bakanlık ne ya? Bakan dediğin ne ki? Parmağımla gösteriyorum. Bu bakan diyorum. Bakan oluyor. Bakanlıkların, silahlı kuvvetlerin, bütün kuvvetlerinin, hava, deniz, kara, jandarmanın olduğu, genelkurmay başkanlarının olduğu tek bir kavşak. O kavşağın, yani kavşakta bir saat vardı. Kaldırdı Allah'tan şey Mansur Yavaş. O kavşağın sol tarafında Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Sağ tarafında İçişleri Bakanlığı vardır. Oradan ayrılır. Burada İçişleri Bakanlığı'ndan yukarı doğru, yani hem Cinnah Caddesi'ne hem ona sağ taraftan bağlanan Güvenlik Caddesi, Hoşdere Caddesi, bu caddelerin tamamında bürolar vardır. Bu bürolar böyle dışarıdan baktığın zaman çoğu hukuk bürosudur. Bir dönem milletvekilliği yapmış genelde hukukçu milletvekilleri eskiden olurdu çok fazla. Oralarda büyük iş takibi yapılır. Büyük iş takibi yapılır. Ha bu arada yasal olmayan dalga dubara bir iş değil ha. Sadece faturasız yapılır iş. Seni görüşülecek siyasiye onlar ulaştırır. Gerekirse kendi görüşür. Nazı geçen mesela meclise soktuğu, bakanlığını desteklediği bir tip varsa cart diye telefon açar yanında. Yapar şovunu yani. Niye? Siyaset böyle yürüyor. Bizim bu ilişkiyi baştan kırmamız, baştan kurmamız ama bunu kurabilmek için önce baştan kırmamız gerekiyor. Bunun için de insanlar şuna razı olacaklar. Evet kardeşim, bitmek zorunda rüşvet çarkı. Bitmek zorunda siyasi rüşvet olarak oy kullanmak. Onun için de bu yazılan işte 3 liraya çorba içiyorlarmıştı haberlerini falan. Geçin bunları, geçin. O halk oraya bana bu işi yap diye... Bana bu işi yap diye gelen insan bitmediği sürece mecliste çorba 3 lira pahalı. 1,5 lira olmak zorunda. Bitmiyor çünkü. Toluna Yongut demiş ki Ünsal abi seni dinledikçe George Carlin'e daha çok benzetiyorum. O da sorunu hep toplumda bulup bu siyasetçilerin gökten inmediğini aslında toplumun yansıması olduğunu söylerdi. Daha sert bir dille. Daha önce burada yayın yapmıştık ya. Ya milletvekili dediğin adam daha pazar günü seçime girmeden önce, yani bir siyasi partiye üye olmadan ya da ne bileyim işte bu seçim turlarına çıkmadan önce kahvede okey oynadığın adam. Mars'tan gelmedi ki bunlar. Sen ne sen vekilin de o. Ya da vekilin neyse sen de olsun. Bunlar başka bir yerin insanı değil ki. Hani bunu diyemiyorsun ki Tayland'ın güneyinde yetiştirdik bunu. Tropik iklimde. Şahane, yağmura çok dayanıklı. Bunu çıkart mesela Sakarya Adapazarı bölgesinde Eylül ayında seçim gezisi yaptır bunu. Vallahi bak Rize Ardeşen'den başta Artvin'den Gürcistan sınırına kadar götür, yağmurdan zerre etkilenmiyor. Böyle bir şey yok ki, sen neysen milletvekilin de o. Onun için bu ilişki kırılmak zorunda artık. Ama bunun için insanların razı olması gerekiyor. Evet kardeşim, bundan vazgeçeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Onun için böyle 3 liraya çorba içiyorlarmış falan tür haberleri paylaşmayın lütfen. Bunların hiçbir gerçekliği yok. Çok saçma. Bence 3,5 lira bile pahalı. 1 lira olmalı. Hep söylüyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Son cümle bu olsun. Hayatınızda hiç her gün 25 kişiye yemek ısmarladınız mı? Ha, işte öyle bir şey bu. Bir düşünün. Ondan sonra fiyat üzerinde bir daha konuşalım. Olur mu? Barışcan, çok eskilerde Bulvar Palas lobi ve lokantaları. Tabii Bulvar Palas'ın içi Ankara Oteli. Eskiden Ankara'da siyaset, cuma günü konuşuruz. Ankara'da siyaset mesela partilerin kurultayları, kongreleri olurdu. Atatürk Spor Salonu'nda, Selim Sırrı Tarcan'da falan bir yerde. Ama sadece açılış konuşmaları, genel başkan dinlenir. Ondan sonra kongreler Ankara Oteli'nde ya da Bulvar Palas'ta devam ederdi. Çünkü delege işi orada yapılırdı. Delege avcılığı. Elinde çantalı tuhaf tipler görürsünüz mesela. Bak her Mayıs'ta Ankara'da göç eden kuşlar vardır yani. Göç eden kuşlara bakarsınız. O lan sonbahar geldi gidiyor bunlar falan. Romantik olursunuz. Sezen Cümbür Önal'a bağlar herkes. Ankara'da da Mayıs ayının, genelde Mayıs'ın ilk haftası olur. Ankara'da eli bavullu abiler çıkar piyasaya. Abiler diyorum. Bireyler. Özür dilerim, cinsiyetçi oldu. Bireyler. Çıkar. Elinde valiz vardır bunların. Genellikle Kızılay Bakanlıklar civarında böyle tırt tırt tırt tırt çekerek yürürler hepsi. Yani böyle başı kesilmiş tavuk gibi bir yerden bir yere giderler. Neresi olduğunu bilmezsin. Ben sana söyleyeyim. Onlar çoğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesidir. Bir yıl mali, bir yıl seçimli genel kurul yapılır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde. Ve o insanlara hediyeler verilir. Hediyeyi elde poşetle eskiden Fuat Miras döneminde böyle ajanda majanda verilirdi. Kimse de ciddiye almazdı zaten. Yani birkaç kişi alırdı. O 2022 ajandası gelmiş. Çok güzel akıllı defter falan diye. Şimdi öyle değil. Daha fazla işte USB'si olur, ne bileyim işte şemsiyesi olur falan filan. Verilen hediyeler. Tırt tırt tırt tırt valiz gezerek, valiz çekerek giderler. Şimdi biraz azaldı bunlar şehir merkezinde. Yine de geziyorlar. Tabii tabii Ersan Erten yazmış. Ercan Kesal Nasipse Adayız filmi gibi. Orada anlattığı doğru. Ercan Kesal kendi adaylığını anlatıyor biliyorsunuz. Kendisi diyor ya hayatımın en büyük hatasıydı belediye başkanlığına aday oldum diye. Onu birebir anlatıyor. Elinde valizi çeker. Elinde valizi çeke çeke gider. Şimdi biraz azaldı çünkü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eskişehir yolunun sağına orada TOB Üniversitesi var. Onun salonunu kullanıyorlar. Yani şehir şehir merkezine çok inmiyorlar. Ama yine de geliyorlar. Ankara'yı bir görelim diye. Valizi çeke çeke geliyor herkes. Mayıs ayının ilk haftası. Göçmen kuşlar gibi gelir onlar oraya. Biz bunu kırmak zorundayız kardeşim. Kırmak zorundayız. Sonra sen diyorsun yani ulan ya Avrupa'daki çiftçi gidiyor hakkını arıyor. Ulan traktörle herif Amsterdam'ın göbeğinde 5000 tane traktörü diziyor ya. Hadi ulan kımıldayın diyor. Bizde olmuyor. Niye? Çünkü onun orada anlattığın çiftçi senin anlattığın köylü. İkisi aynı değil ki. O bahsettiğin çiftçi bu düzen kırıldığı için sadece oyunun devamını istemiyor. Bu ülke ekonomisine benim katkım var diyor kardeşim. Hakkını ararken şundan da vazgeçmiyor. Ulan ben bu sene kazanamadım. Kazanamadım. Seyşeller'de tatil yapacaktım eşimle birlikte bir hafta. Bunu yediniz diye biliyor mesela. Bizde nasip olsa da iki bayramı geçirdikten sonra oğlanın nişanı yapabilsek. En büyük hedef bu. İşte bu yokluk düzeni bir çark halinde dönüyor. Siyasetçi bunu istediği gibi yuvarlıyor. Seçmen asla ama asla. Bakın altını üç kez çizerek söylüyorum. Asla ama asla masum değil. Seçmen de bu düzene su taşıyor. Değirmen dönüyor. Ondan sonra da işte Rıfat Bey çıkıp diyor ki bankaları biraz vicdanlı olmaya davet ediyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Banka vicdanlı olmaz. Banka olmaz o. O Hulusi Kentmen. Onun da para dağıttığını zannetmem. Garibanın zaten Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın. Öyle parası olduğunu da zannetmiyorum. Neyse, cuma günü konuşulacak şeyi bugün konuştuk. Cumhuriyetteyiz, zamlar indirimi engel hikayesi. CHP'li başkanlardan ortak bildiri hukuk dışı kirli siyaset. Kavgalardan çok çektik, HDP muhalefet turunu CHP ile bitirdi. Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında HDP haberi var, hem de iyi. Hadi inşallah. Figen Atalay'ın bir haberi var burada. UAM nedir bilmiyorum ama yani bu kısaltmaları genelde bir duyurursanız çok iyi olur. UAM neyin kısaltılması? Yunus Emre Araştırma Merkezi mesela. O zaman E'si yok. UAM. UAM'ın yaptığı araştırmada öğrencilerin çok azı okul bilginin gerçekleştiği yer olarak tanımlandı. İmam Hatip, Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilerin ise yarısından fazlası okulla ilgili olumsuz algı ve deneyime sahip. Şaşırdık mı? Çoğu şaşırdık. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara, döviz endeksli mevduatın bu haliyle başarılı olması zor. Çünkü en temel sorunlar kaynakların etkinsiz dağılımı mı? Etkinsiz. Hiç duymamıştım. İlginç. Uzak dağ köylerinde kullanılan bir kelime galiba. Etkinsiz. Etkisiz olabilir mi? Verimsizlik ve güven problemini çözmüyor dedi. 2022'de kur 13'lerde tutulabilirse enflasyon %35-40 arasında gerçekleşebilir diyen Profesör Doktor Kara yeni bir kur ve güven şoku durumunda enflasyonun kontrolden çıkabileceğini söyledi. Bu kardeşin söyledi sana. Geçen hafta 21 Aralık günü ben söyleyeyim sana. Çünkü bunun nereye gittiği görülmüş. Ya ekonomi böyle bir şey kardeşim. Ne yaptın sonucu nasıl oldu görebiliyorsun. Sabah 1. Dünyaya sesleniyorum bizi izlemeye devam edin. Geç. İBB'nin ödediği maaşlar terörist ailelerine gitti. PKK'ya bağlı dernekte sözde imamlık yapan 5 kişi İBB iştirakı İSPER'de işe alındı. İBB'den aldığı maaşları terörist ailelerine dağıtan gassallar Mehmet E. Aslan ve Aydın Ayhan Kandil'deki terörist Mehmet Sevim'le irtibatlı çıktı. Tamam. Yapılsın. Ama Süleyman Soylu'nun verdiği rakam var. 160 terörist kaldı Türkiye'de diyor. 557 tane terörist var diyor. İkisini bulduk. Ne diyordu? Mehmet E. Aslan ve Aydın Ayhan. Kalanı? 555 tane daha kaldı hocam. Hadi bir gayret. Eğer bunları çünkü açıklamazsanız bu iş Ekrem İmamoğlu'na büyük yarar büyür. Büyük yarar. İnsanlar anladı bazıları. Sözcünün manşeti enflasyonun ezdiği vatandaş borca battı. İktidarın kağıt üzerinde %21 çıkardı. Enflasyon çarşı pazarda %100'lere yaklaştı. Yangın büyük, vatandaşların bankalara borcu da 1 trilyon lirayı geçti. CHP Meclis Grubu bir rapor hazırlamış, ekonomi raporu. Bu rapora göre halkın konut, taşıt, ihtiyaç ve kart borcu, kredi kartı borcu 10-17 Aralık haftasında 2.2 katrilyon artmış. Neden? Plastik. Yok ki para. Mecbursun. CHP'li 10 başkan iktidara rest çekti. Dün yayınlanan manifesto. Ankara'nın taşına bak marşını, yani Mansur Bey'in hiç yakıştıramadım. Gerçekten pestondan girdiniz. Bilerek Ekrem İmamoğlu'nu, yani zaten dün Abdülkadir Selvi de söylemişti, yüzünüz de asıktı. Yani düşünün, Ekrem İmamoğlu'na sorulacak soruyu Mansur Yavaş diyor ki muhatabına sorun. Muhatabı kim? Ekrem İmamoğlu. Tamam. Bilmiyorum, Abdülkadir Selvi bundan alınmış. Muhatabına sorun dedi. Belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz. İlk yayında söyledim ya. Numan Kurtulmuş'un sözleri. Niye? Numan Bey akıllı. İşin nereye gittiğini gördü. Belediye kadrolarında terör bağlantılı isimler olabilir. Buradan başkana sorumluluk çıkarılmaz dedi. Allah Allah. Tevfik Bey'le bir konuşsanız mı? Dataları yemiş kendisi. Bütün dataları yemiş. Hiç data yok ortada. Belediye koridorlarında geziyor. Dedikodu dinliyor, anlatıyor sağda solda. İçişleri Bakanı da gerekeni yapıyor. Gereken. Bilmiyorum işte, olan herhalde. Bir gün bugün çok sert bir manşette çıkmış. Artık yalanlar dikiş tutmuyor. Erdoğan'ın, Nurettin Nebati'nin, Süleyman Soylu'nun fotoğrafları var. Erdoğan iktidarı yalan ve manipülasyonla siyasette ön almaya çalışıyor ama attığı her adım 24 saat içinde gerçek duvarında parçalanıyor. Mucize değil soygun. Sadece aylık gıda enflasyonu. Ya bunu bilerek söylüyorum. Bakın 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı, Aralık 2021 enflasyonunda gıdanın payına dikkat edin derim bugünden. Çok acayip bir şey geliyor. Çok acayip. Ben de bir yandan ben toplayabildiğim verilerle enflasyon hesabı yapanların yazdıklarını, çizdiklerini okuyorum. Çok ağır bir şey geliyor yani. Nebati faka bastı. Nasıl ya? Nurettin Nebati değil miydi? Nurettin Nebati faka bastı mı? Ha, Nebati faka. Ne bileyim ha, böyle yazınca biliyorsunuz bu arkadaşlarda 3 isim 5 isim de yani sıradan. Nurettin Nebati faka bastı. Sayın faka bastı. Çiçeği burnunda Maliye Bakanı Nebati, doların bir gecede 18 liradan 10 liraya kadar gerilemesini gece yurttaş döviz bozdurdu diyerek açıklamaya çalıştı. Bakan Nebati'nin açıklamasının ömrü 12 saat sürdü. Merkez Bankası'nın arka kapı hamlesiyle 7 milyar dolarlık dövizi piyasaya sürdüğü ve bu suça kamu bankalarının da ortak olduğu ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü bekliyorum. Yani o dökümü açıklamak zorunda. Belediye fiyaskosu. Önce Erdoğan muhalefet belediyelerine saldırdı, ardından Bakan Soylu İBB için teftiş ve operasyon başladı açıklaması yaptı. Kameraların karşısına çıkan rakamlar verdi, suçlar sıraladı. Bırakın kamuoyunu, ne partisinden ne de kabineden destek bulabildi. Bu hamlenin sonunda ellerinde parti içi kriz ve İmamoğlu'nun siyaset sahnesine dönüşü kaldı. Yani onun için diyorum ya, İzzet Özgenç hocanın dedi, ben dikkat edin derim hocam. Sonuçta çünkü sıkıştığı zaman güvendiğiniz insanlar diyor ki Allah yaptırdı. Ya mahkemede bunun çok geçerliliği yok valla. Ben düşünün derim. Altına imza attığınız şeyi bir ölçün, biçin. Ben buna imza atmam deyin. Yani en fazla resmi gazetede bir gün haber olursunuz. Görevden alınmıştır üst düzey bürokratsanız. O kadar. Valla bir şey olmaz başka. Evrensel'in sür manşeti 31 Mart'tan bu yana siyasi operasyon sürüyor. İttifak, Millet İttifakı'nın haberi var. Kız Cumhuriyet Halk Partisi HDP haberi yapıyor. Evrensel Millet İttifakı Belediye Başkanları haberi. Ay hayırlısı. Evrensel'in manşeti de adalet gelmeden yas bitmez. Roboski'de 19'u çocuk 34 kişinin savaş uçaklarıyla katledilmesinin 10. yılında aileler mezar başından bir kez daha seslendi. Dünya unutsa biz unutmayız. Bu konuda en azından bir böyle bir şey, görüş birliği oluştu ya. Bu çok sevindirici ya. Çok sevindirici. Ben Sezgin Tanrıkulu'yla Levent Gök'ün bölgeye yaptığı ziyareti bunun için çok önemsiyorum. Gerçekten çok önemsiyorum. Biz kötülüğü böyle aşacağız. Helalleşme denilen hikaye böyle olmak zorunda işte. Deniz Poyraz davası başladı bu arada. HDP İzmir binasında bir saldırı yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Deniz Poyraz öldürülmüştü orada. Onur Gencer. Yargılamanın ilk duruşması var bugün. Ne olacak? Vallahi işte bu arada HDP binalarına saldırılar devam ediyor. Bir takım insanların hoşuna gidiyor bu. Hiç kıvırmaya gerek yok. Hiç kıvırmaya gerek yok. Yani adam yazmış, bugün uzun süredir gelmiyordu. Dün ben uyuyan yılanı uyandırdım muhtemelen. Yani bana eskiden yazılarını yolluyordunuz, artık yollamıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Dedim, yazı geldi. Yılın adamı olarak Sedat Peker'i göstermiş diye. Şaşırdınız mı? Şaşırdınız mı gerçekten? Ya kardeşim 6 yıldır ben anlattığımı dinletememişim demek. Valla ben ne dedim? Geçmişte Cem Uzan dövüyordu. Patronu oydu o zaman. Fark etmez. Çok iyi yazı yazma yeteneği var. Çok iyi yazı yazma yeteneği var. Herkesin kullanımını açabiliyor. Bugün de Sedat Peker. Yani. Fatih Bıçak. Ha unuttum. Fatih Bey çok teşekkür ederim. Vallahi çok sevindim. Yani benim izleyicimin gözünden kaçmaz. Benim kaçar da izleyicimin gözünden kaçmaz. Deniz Zeyrek'in yazısını sormuş. Öyle bir şey demiştin, anlatmadın diye. Anlatalım hemen. Dur şuradan açayım. Erdoğan'ın işçi bulamıyor dediği patron, işçi alımımız yok. Deniz Zeyrek. Tayyip Erdoğan'ın Antep'te bir fabrika ziyaretinde Ercan Bey'le konuştuk. İşçi bulamıyormuş. Birileri de iş yok diyor. Bunlar nankör demişti. Gazeteci Deniz Zeyrek söz konusu Ercan Bey'i arayıp iş sordu ve işçi alımımız yok yanıtını aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı işçi bulamıyoruz diye bilgilendiren Erdoğan'ın sayıları 10 milyonu aşan işsizlere nankör demesini ön ayak olan Ercan Bey'in işçi arayıp aramadığını merak ettim. Deniz Zeyrek böyle diyor. Erensoft firmasının telefonunu aramış. Telefonu da veriyor bu arada. Bir sabit numara. Aradım diyor. İş için aradığımı söyledim. Burada değil, diğer sanayi bölgesindeki merkezimizde alım var dediler. O sanayi bölgesindeki yeri aradım. Onun numarasını da vermiş. Ya arayın diye veriyor. Siz de arayın. Sorun. İş varmış sizde diye. Allah aşkına bir sorun. Yani Ercan Bey en azından böyle bir şey söylemiş. Ercan Bey bunun bedelini ödesin. İş için arıyorum dedim. Hangi iş için karşılığını aldım? İşte yapılan var ya, hani yapıyorsun, maaş alıyorsun. İşçi olarak dedim ve şu yanıtı aldım. İşçi alımımız yok ki, sadece mühendis alıyoruz. Hemen Kariyer.net'e baktım. 13 Aralık 2021 günü Erensoft adına açılmış 2 iş ilanı var. Endüstri mühendisi ilanına 773 kişi bakmış, 100'den fazla başvuru var. Aynı şekilde tekstil mühendisi ilanına da 771 kişi bakmış, 100'e yakın insan başvuru yapmış. İlan 11 Ocak'ta da kapanacakmış. Soruyorum şimdi. Bak, Deniz Zeyrek doğrusunu yapmış için. Nankör kim? Nankör kim kardeşim? Al söyle hadi. Nankör kim? Ercan Bey. Bilmiyorum yani, Ercan Bey'i arayın sorun. Orada numarası var Deniz'in yazısında. Numaradan bir arayın sorun bakalım. Ya bugün o telefon açık bırakılacak, göreceksiniz. Aradığınızda böyle bir ses duyacaksınız. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt. Aha volatilite var. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt. Yani volatilitenin bir değişik versiyonu diye düşünün bunu. Ediz burada mı yayında? Bu volatilitenin 9-8'lik çok şahane versiyonunu çalabilirdi bize baterisiyle. Atıyorsun. Bak, ekonominin hep burada söylediğim hikayesi var ya. Ya ekonomi bir bilim dalı kardeşim. O yüzden ispatı kolay. Ne yaparsan sonucu ne olur görürsün. Görürsün direkt. Olmadı mı? Olmadığını da görürsün. Ne yapacaksın? Şimdi ne yapacak Ercan Bey? Dur ulan, reisin yüzünü yere baktırmayalım. Dur biz bir 500 kişi alalım mı diyecek. Ne diyordu Rıfat Bey? Bankalar biraz vicdanlı olmaya çağırıyorum. Vicdanlı derken? Hadi iş dünyasını vicdanlı olmaya çağırıyorum. 500'er kişi alsınlar. Daha önce bu yapıldı biliyorsunuz. Yani şöyle bir hesapla gidildi. O kadar saçma bir hesap ki. Allah'tan o toplantıdan hemen sonra burada konuşmuştuk. Ve demiştim ki bak bu daha önce yapıldı. Bu saçmalığa daha önce heves edildi. Olmadı bu. Denildi ki, hatırlıyor musunuz? İş dünyasıyla, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileriyle Erdoğan'ın katıldığı bir toplantı. Erdoğan dedi ki her biriniz 10'ar tane işçi alsanız. Ya 1 milyon üyeniz var kardeşim. 10 milyon insana istihdam sağlanır. Efendim? Hatırlıyoruz değil mi bunu? Alındı mı sonra o işçiler? Abdülkadir Konukoğlu'nu hatırlıyor musunuz yaptığını? Ben başlıyorum. Sayın Başkanım ben başlıyorum. 100 tane ben alacağım. Hafta sonu yemekteydi Erdoğan Abdülkadir Konukoğlu'nda. Sormuş mudur acaba? Abdülkadir Bey hayırdır ya aldın mı sen 100 kişiyi diye? Ekonomi böyle boktan bir bilim dalı. Test edebiliyorsun çok sıkıntılı. Yani bir şey söylüyorsun olmadıysa diyorlar ki Hafız olmadı o. Ne olacak nasıl yapacağız o işi? İşte bilmem ki diyorsun ondan sonra. Vay arkadaş ya. Birinci sayfasından almış Evrensel Öz'den özellikle tebrik ediyorum. Omikron varyantı ile ilgili Türkiye'de acayip bir vaka patlaması yaşanıyor. Acayip. Bakanlığa sorarsanız yok. Öyle bir şey yok. 30 bin vakadan bahsediliyor. 180 küsur insan hayatını kaybetti. Sadece son 24 saatte. Ve bakanlığa sorarsanız diyor ki ya aşı olun ya lütfen. Sonra işte bu yayını izleyenlerden bazı diyor ki aşı tedirginiyim ben. Ben şey yapmıyorum ben düşünmüyorum. Bravo. Bravo aşı tedirginliği. Ama bizlere hala bulaştırabiliyorsunuz onu. Hala. Niye? Aşı tedirginisiniz çünkü. Yeni Şafak'a bakalım. Bizi izlemeye devam edin sürmanşet. Vallahi bu sizi dinlemiyor. Değerli 650 katlı bina sahipleri. Bunlar sizi dinlemiyor. En fazla diyor. En fazla sürmanşet. Kalanı olmaz. Bak o kadar ağır bir ifade var ki bunu unutmayın işte bunu. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yan yana basmışlar ve altına bu kez fotoğraf verdiler yazmış. Ya Türkiye'de mecliste temsil edilen bir siyasi partinin başka bir siyasi partiyle görüşmesinden daha doğal ne olabilir? O zaman sen kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyuyorsun. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önce sonra kapatma kararını verecek olan olduğu için Anayasa Mahkemesi yerine koyuyorsun. Hedef gösteriyor. Bilerek yapıyor bunu Yeni Şafak gazetesi. Bu fotoğraf ele verdi. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'yi saldırarak yaralayan Pitbull'la ilgili olarak. Sahiplerinin kesinleştiği söyleniyor. Fakat onlar verdikleri ifadelerde demişler ki köpek bize ait değil. Biz de burada gördük. Fotoğraflar çıkmış. Severken aynı köpeği severken fotoğrafları var. Bakalım. Yeni Şafak böyle. Akşamı görelim. Dur bakalım akşamda ne yazmışlar. Onu görmedim sabah çünkü. Akşam acıdan rant çıkardılar. Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin tedavisini ve ailenin masraflarını devlet üstlendi. Ancak internette yasa dışı yardım kampanyası başlatıldı. Al işte. Ya daha ne kadar iğrençleşebilecek kişiler bilmiyorum ki. Daha önceden LÖSEV'in bağış o şeffaf sandıkları var ya alışveriş merkezlerinde falan görüyorsunuz. Bazı iş yerlerinde var. Onu çalmıştı şerefsizin biri ya. Ne kadar alçalacak daha. Kılıçdaroğlu sırtını HDP'ye dayadı. Arkadaş, en büyük korkuları bu. Emin olun bakın en büyük korkuları bu. İnanın. Neden? İşte gezinin bitmeyen şeyi kuyruk acısı bundan kaynaklanıyor. Çünkü orada görüldü ki insanlar bir araya gelebiliyorlar. Aralarındaki ayrımları unutabiliyorlar. O yüzden hiç böyle bir sıkıntısı olmadı arkadaşlar. Hiç. $12.07 dolar. Sebep. Bak soruyorum kardeşim. Sebebi ne bunun ya? Anlat bana. Anlatmak zorundasın. Ne oldu? Torbayla dolar sattın. Ne oldu? 10.62 nasıl geldi buraya? 1,5 lirayı kim kazandı ya? 1 dolara. Hani her şeyi yapmıştın. Emekli zammına dörtlü formül. 13 milyon emeklinin Ocak zammı ek iyileştirmeyle artacak. Göreceğiz. Burada inşallah ömür sağlık olursa konuşacağız. Kamuya en az 50 bin kişi alınacak. Yaz bunu bir yere. Dönmesin de sizin Abdülkadir Konukoğlu'nun söylediği hikayeye. Stoke City. Stoke City biliyorsunuz İngiltere'de Premier League takımlarından bir tanesi. Türkiye kur fırsatçılarına göz açtırmadı. Stokçuyu marketçiyi takibe aldı. Yağ, çayı depoluyu fahiş fiyata satanlara cezayı bastı. Zabıta denetimde. Şimdi zabıta mesela şunu biliyor mu zabıta? Fatura incelerken tamam mı? Fatura incelerken alım maliyeti, bankadan kullanılan kredi maliyeti bütün bunları inceleyebilecek yeterliliğe sahip mi? İnşallah sahiptir. Ya sahiptir, biz anlamamışızdır inşallah. Ben çok isterim. Çünkü daha önce hani anlatmıştım ya size, Tansu Çiller zabıtadaki bu istidadı görmüş ve kendilerine merhaba asker diye hitap etmişti. İnşallah vardır hani askeri, çünkü harp okulunda öğretilirdi eskiden bunlar. Ekonomi öğrenirlerdi yani. Zabıta bilemiyorum ki. Joinnet var. Joinnet. Coin. Cinnet. C ile yazılıyor ya, join yazılıyor. Araya O'yu beyaz yazmış, kalanını sarı yazmış. Joinnet. Adana'da Yunus Emre Uyaner kriptolara para yatırdı ancak 450 bin lira kaybedince bunalım yaşadı. Eşi Melike Yağmur'u silahla öldürüp kafasına sıktı. Silahla öldürüp kafasına sıktı. Durumunun ağır olduğu açıklandı. Gözünü seveyim, anlamadığınız işlere girmeyin. Bak arkadaşım diyor ya, bundan çok para yapılıyormuş oğlum, en fazla ne olacak? Bir tane uygulama indiriyorsun, bir yerde hesap açıyorsun. Öyle değil güzel kardeşim, öyle değil. Oyun çok daha büyük Fikri. Devam edelim, devam edelim. Nafiz Bey, bugün bir tane mektup okuyacağım. Nafiz Bey, bey mi? Şimdi böyle mi olduk? Hocam hocam geziyordun kıçımda. Yok yani bu daha, bak şimdi mektubu dinle anlayacaksın. Nafiz Bey, biz köydeki arkadaşlarla prostat konusunda kavgaya tutuştuk. İnşallah tutarak tutuşmamışsınızdır. Tutmuyorsunuz. Ha, kavgaya tutu. Tamam olur. Köy, Kadıköy, Erenköy, Vaniköy, Yeniköy. Herkes de olur diyen de var, olmaz diyen de var. Sizden ricamız, bu konuda bizi bir aydınlatın. Prostatı mı? He, biz kavgaya tutuştuk. Bizim bir köy var. Ya derdimiz, telaşımız bu bizim. Prostat herkes de olur mu, olmaz mı? Sizin derdinizi toplu olarak saygıyla selamlıyorum hazır elim havadayken. Dert bu olsun. Vallahi bak, dert bu olsun. Prostat var mı yok mu? Şimdi var desen hayatın nasıl değişecek? Ya da yok desen? Oralet kaybedeceğim bu danaya ya. En çok o koyuyor vallahi. Yani yoksa ben de gün içinde hani 18 kere işiyorum. Yani bir yerden bir yere yürürken camiye mutlaka girmek zorundayım. Çok işiyorum ama yani en çok koyan o. Oralet ısmarlayacağım bu danaya. Bir köy düşünün. Köyün en büyük telaşı bu. Prostat herkeste var mı yok mu? Biz köy olarak diyor kavgaya katıldık diyor. Tutmayın tutmayın. Ya çişinizi de tutmayın. O da zaten hani hekimler de çok tavsiye etmez onu da. Prostatı da. Hoca da anlatmış. Hoca da durur mu yapıştırmış cevabı. Ben en iyisi mi? Bu prostat nedir onu anlatayım. En iyisi mi? İyisi mi olur? Ben en iyisi olur. Yani o mi, eğer soru gelecekse kullanma onu. Ben en iyisi der devam edersin. İyisi mi dersin devam. Kim anlatıyorum ben, boş ver. Ya kafana göre kullan. Aa, tabii ki daha yaz hatta başına. Tabii ki daha. Ben en iyisi mi, bu prostat nedir onu anlatayım. Prostat bezi erkeklerde bulunan bir iç organdır. Aa, ne oldu? Ne oldu oğlum, bez diyor. Bezmiş işte. İç organ diyor. Oğlum bez dedi başta. İdrar kesesinin altında yer alan ve dış idrar kanalını çevreleyen kestane büyüklüğünde bir bezdir. Evet. Köy halkına şu anda anlattığına bakar mısınız? Köy halkı hani bizde böyle, benim yaş kuşağım yine devlet okullarında okumuş olanlar çok iyi hatırlar. Ya içimizde ben de çok yaşadım bunu. Hepiniz yaşamışsınızdır. Biyoloji derslerinin en ağır yönü, ben Ankara Antepe Lisesi mezunuyum. Devlet okullarında bir laboratuvar olur. Tamam mı? Laboratuvara in çık, zaten aşağıda yeterli oturacak yer de yoktur. Bizim zamanımızda yoktu. Ben 86'da bitirdim liseyi. Öğretmen der ki, bak hiç sekmez bu. Ünsal Koç, aşağıdan insan kesidini getir. İnsan kesidini mi? Koridorda onunla yakalanmak var ya, dünyanın en pis şeyi. En pis şeyi. Çünkü kucaklıyorsun, yarım bir insan bedeni düşün. Önü arkası birçok yeri var ve senin onu tutabileceğin, başından tutup taşıyamıyorsun. O da çünkü saçma bir görüntü şey yapıyor. Alttan tutsan bayağı böyle Hülya Avşar, Ricky Martin'e dalmış gibi hissediyorsun. Elinde onunla gezen insanla ben de yakalandım kaç kez. İşte bağırsağı görünüyor, aradan pankreas çıkmış falan ama elinde onunla geziyorsun. Bütün köy açmış, kahveye koymuş bunu. Böyle gözlükler takılmış, aşağı düşürülmüş. Bak düşün şöyle. Mesela şurası mı acaba ya? Altında dedi. E hocam elinle gösterme ama. Dur. Yok ya, burada da olmaz ki. Hocam buraya bez sığmaz. Bez sığmaz yani. En azından bizdekine bez sığmaz. Maşallah var çünkü bizim şeyin. Köylü aramızda para biriktirip almıştık bunu. En şeyinden aldık biz. Büyüğünden. Köylüye anlattığına bak ya. Penisten dışarı çıkan spayı kapat kapat kapat kapat. Penis menis demeye başladı. Lan dün pozisyon anlatıyordu. Penisten dışarı çıkan spermin sıvı kısmını yapar. Burada devreler tamamen yanıyor. Hep beraber herkes kayışı kopartıyor. Rahat, avara kasnak dönüyor böyle fış fış fış. Boşa dönmeye başlıyor. Çünkü biri diyor ki içlerinden, bir dakika hocam. Bu şey sperm zaten şey değil mi ya? Sıvı değil mi? Islak. Herkes bir anda toz oluyor kahveden. Sperm kontrolü. Sıvı sıvı. Oh çok şükür ya. Bu sıvıda içinde spermlerin canlılığı için gerekli maddeler yer alır. Bu sıvı da var ya, eğer sonradan içinde diyorsan o daha ayrı. Bu sıvı da içinde spermlerin canlılığı için gerekli maddeler yer alır. Bu sıvı da spermlerin canlılığı için diyeceksen içinde, tam sen istediğin gibi yaz ya, boş ver. Her erkekte olur. Bunu söyle. Oo ne oldu? Varmış işte. Bez dedi oğlum, benim için hiçbir önemi yok. Bez dedi. Bez dedi olsa ne olur, olmasa ne olur ya. Bezmiş. Tam lan iç oral eti, iç zehir zıkkım iç ya. En çok o koydu. Bak gün içinde 16 kere işiyorum. Kahveden eve gidene kadar camiye uğramak zorunda kalım. O koymaz, bu şu koydu, şu danaya oral et ısmarladım ya. Bugün bir köyle kapatıyoruz olayımızı. Bir köy var, nerede olduğunu bilmiyoruz. Köyün insanlarının en büyük sorunu prostat. Herkes de olur mu, olmaz mı? Hocam da bayağı anlatıyor onlara. Ürolojiye giriş 101. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Hayata bakışımız farklı. Biz farklıyız çünkü. Ama bizi aynılaştıran, en azından benzeştiren şey bu ülkeye olan sevgimiz. Biz birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Farklılıklarımız zenginlik olsun istiyoruz. 6 yıldır bu yayında bunun için yapılıyor. Ve eğer yayını desteklemek isterseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Ünsal Ünlü kanalı. YouTube üzerinden arayabilirsiniz ya da unsalunlu.com.tr adresine girip oradaki abone ol düğmesine dokunabilirsiniz. Hepsinin sonucu aynıdır. Para pul istemeden abone olacaksınız. Yayınları beğenirseniz, eğer beğendiyseniz tabii, şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklarsanız çok sevinirim. YouTube daha çok insana önerecek demektir bu. Patreon.com'da Unsalunlu adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek mümkün. Onun dışında ya, en büyük desteğiniz bunların hiçbiri değil. En büyük desteğiniz burada olmak. Burada olmak, birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.